Ayrım 15. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 221. Bird ve Himiko, spor arabayı tamirhaneye bırakıp taksi çevirerek Himiko'nun bildiği gay barın yoluna düştüler. İkisi de bitkin düşmüş, her an uyuyabilecek haldeydiler ama bunlardan daha güçlü bir şekilde boğazlarını kurutan bir heyecanın esiri olmuşlardı. Yalnız başlarına o karanlık eve dönmek içlerinden gelmiyordu. İkili gaz lambası desenindeki floresan lambanın aydınlattığı Mika tabelada Kukuhiko yazan barı bulunca taksiden indiler. Gelişi güzel malzemelerle bir şekilde ayakta duran kapıyı açıp içeri girdikleri yer kısa bir tezgah ve önünde sırtlığı yüksek eski tarz iki çift sandalyenin konulduğu ahırdan beter dar bir mekandı. Fakat onlardan başka müşteri yoktu. Tezgahın arkasında köşede duran ufak tefek adam iki davetsiz misafiri temkinli bir tavırla da olsa inceleyip asla reddetmeyen, kıyıları koyun gibi sarkık gözleri, genç kız gibi dudakları olan genel hatları itibariyle topluca bir adamdı. Bird de kapının hemen iç tarafında durup adama baktı. Adamın belli belirsiz gülümsemesinin perde arkasında taşra kentindeki kendinden yaşça küçük arkadaşlarının gölgelerini yakalamayı başardı. ''Ne bu halin Himi?'' dedi adam bakışlarını Bird'den ayırmadan. Sözcükleri küçük dudaklarının ardındaki ağzında yuvarlayarak. ''Ben bu adamı tanıyorum. Çok eskiden lakabı Bird olan adam değil misin?'' ''Hele bir oturalım.'' dedi Himiko Bird'e. Himiko Bird de Kukuhiko'nun yıllar sonra karşılaşma sahnesini zevksiz bir tiyatro oyunu gibi bulmuştu. Bird'ü de Kukuhiko ile karşılaşmak pek o kadar duygulandırmamıştı. Bitkin, uykulu, dünyada ilgisini çekebilecek tek bir şey bile kalmamış gibi hissediyordu kendini. Nedensiz bir şekilde Bird, Himiko ile arasında biraz mesafe bırakarak oturdu. ''Bu adamın adı ne şimdi Himi?'' ''Bird.'' ''Değişmemiş öyleyse.'' ''Bird, 7 yıl geçti üzerinden halbuki.'' diyen adam Bird'e yaklaştı. ''Ne içersin Bird?'' ''Viski sek.'' ''Ya sen Himi?'' ''Aynısından.'' ''İkiniz de çok yorgun gözüküyorsunuz. Daha yeni akşam oldu oysa.'' ''Seks meselesi değil. Bütün öğleden sonra deli gibi araba sürdüm durdum.'' Bird kendisi için doldurulan viski bardağını kaldırmak üzereyken içinde bir şeylerin kımıldandığını hissederek tereddüt etti. ''Kukuhiko, henüz 22'sine bile girmemiş olması gerekirken benden çok daha yaşlı insanlar gibi duruyor.'' Bir yandan da 15 yaşındaki özelliklerinin de birçoğunu kaybetmemiş. 2 yaş arasında çift karakterli gibi kalmış Kukuhiko. O kendine de viski koymuş, sek içiyordu. İlk bardağı çabucak içip bitiren Himiko ile kendisinin bardaklarını bolca doldurarak tazeledi. Öylesine de olsa hareketlerini izleyen Bird'e kızgın kediler gibi vücudunun tüm sinirleri ayaklanmış bir halde bakıyordu. Sonra Bird ile aynı hizaya geldiğinde kararlılıkla ''Hiç aklına geldin mi Bird?'' diye sordu. ''Evet, elbette.'' dedi Bird. Bird, gay bar patronu gibi bir meslekten biriyle ilk kez konuşuyordu. Tuhaftır, zihnindeki bu algılama yıllar sonra karşılaşılan bir arkadaşla konuşuyor olma algılamasından daha ağır basıyordu. ''O günden beri Bird, komşu şehirde yüzünün yarısı olmayan Amerikalı askerin trenin penceresinden dışarıyı izleyişini gördüğüm günden beri Bird.'' ''Ne olmuş o Amerikalı askere?'' Kukuhiko, Bird'e dik dik baktıysa da Himiko'ya dönerek yanıtladı. Kore'de savaşın olduğu yıllardı. Yaralanan askerler Japonya'daki üslere gönderilirdi. Vagonlar dolusu asker. Biz öyle bir trenle karşılaştık. Bird, öyle trenler bizim oralardan sık sık geçiyor muydu ki? O kadar da sık sık değildi herhalde. Japon lise öğrencilerinin köle tüccarları tarafından yakalanıp Kore'ye savaşa gönderildiği, hatta hükümetin kendisini bizi askere alıp Kore'ye göndereceği dedikoduları çok korkutuyordu. Doğru, bu tip çok korkuyordu. Gece yarısı kavga edip ayrıldığımızda da ben korkuyordum diye bağırmıştı. Sonra Bird bebeği aklına getirip onun korkma yetisinin bile olmadığını düşünerek rahatladıysa da bu sahte bir rahatlamaydı. Bird bebekte yoğunlaşmaya başlayan bilincini dağıtabilmek için ''Onların hepsi asılsız dedikodulardı.'' dedi. ''Asılsız dedikodular bile olsa o dedikoduların korkusuyla birçok şey yaptık.'' dedi Kukuhiko. ''Peki Bird, şu peşine düştüğün deliği sağlam bulabildin mi?'' ''O tip kalede kendini asmıştı. Sonuçta boşa kürek çekmiş olduk.'' dedi Bird. ''Eski duyguların ekşimtırak tadını dilinde hissederek. Gün doğduğunda köpeklerle birlikte bulduk. Hiçbir anlamı yoktu.'' ''Hiç de değil Bird. Gün doğana kadar arayan seninle, gece yarısı usanıp kaçan benim, daha sonraki yaşamımız tamamen farklı oldu. Sen bizim gibi serserilerle dolaşmayı bırakıp Tokyo'ya üniversiteye gittin. Ben o geceden sonra hep yokuş aşağı indim. Şimdi de gay bar gibi bir yerde tıkanıp kalmış durumdayım. Bert, o gece tek başıma çekip gitmemiş olsaydım, sanırım benim yaşamım da biraz olsun farklı olabilirdi. Bert, o gece seni terk etmeseydi, homoseksüel olmaz mıydın, Kukuiko, dedi Himiko. Bert ne yapacağını şaşırarak bakışlarını Kikuiko'dan ayırdı. Homoseksüeller eşcinsel yaşamı kendileri seçen insanlardır derler ya, bu seçimi ben kendim yaptığıma göre başka hiç kimse sorumlu değil, dedi Kikuiko, sakin bir ses tonuyla. Kikuiko, sen de Fransız varoluşçuların laflarını öğrenmişsin. Gay bar patronu o işin içinde olmadığın sürece yapılamaz, dedi Kukuiko. İş için kullandığı konuşma sanatı tarzı şarkı söyler gibi bir havada. Sonra sesini yine değiştirerek böyle, düşmüş biri olarak ben yuvarlanmaya devam ederken sen neler yapıyordun, dedi. Dershane öğretmenliği yapıyorum ama yaz tatilinden sonra işsizim. Terfi etmem söz konusu bile olmadı, diye yanıtladı Bird. Üstelik başımdan da bela eksik olmuyor. Düşünüyorum da 20 yaşındaki Bird böyle kabuğuna çekilivermezdi. Şimdiki Bird ise bir şeylerden korkmuş, kaçıyora benziyor, dedi Kukuiko hassas gözlem yeteneğini sergileyerek. O artık Bird'ün bildiği bir zamanlarki saf Kukuiko değildi. Düşüşü ve yuvarlanışı sırasında çok karmaşık günler yaşamış olduğu açıktı. Haklısın, süngüm düşmüş, korkuyorum, kaçmaya çalışıyorum, dedi Bird. 20 yaşındaki Bird, bilinen tüm korkulardan özgür bir adamdı. O Bird'ün korkuya kapıldığını bir kez bile görmedim oysa, dedi Kukuiko Himiko'ya. Sonra Bird'e doğrudan, şu an korku konusunda çok hassassın, korkmuş kuyruğunu kıstırmış gibisin, dedi tahrik etmeye çalışır gibi. Ben artık 20 yaşında değilim de ondan, dedi Bird. O artık eski o değil, diyen Kukuiko, bir süre bir yabancıyla konuşuyormuş gibi bir ifadeyle Bird'e baktıktan sonra, Himiko'nun yanına geçti. Daha sonra Kukuiko ve Himiko dans oyununa başlayınca serbest kalan Bird rahatlayarak kendisi için hazırlanan viski bardağını aldı. Kukuiko ve Bird 7 yıllık aradan sonra 7 dakikalık konuşmayla birbirlerinin merakını çeken her şeyi yok etmeyi başarmışlardı. Ben 20 yaşında değilim. Şu an benim o yıllardan beri kaybetmeden taşıdığım tek şey şu çocuksu Bird lakabı. Sonra Bird uzun geçen o günün ilk viskisini bir dikişte içti. Birkaç saniye sonra aniden vücudunun derinliklerinde sağlam ve devasa bir şey canlanıverdi. Bird, daha yeni midesine gönderdiği viskiyi hiç tereddüt etmeden kustu. Kukuiko çabucak tezgahı temizleyip bardakla su verdi ama Bird sadece aval aval havada bir noktaya bakıp duruyordu. Ben o bebek kılığındaki canavardan utanç dolu bir sürü şey yaparak neyi korumaya çalışıyordum acaba? Acaba hangi kendimi korumaktı amacım? Sonra aniden afallayıverdi. Yanıt sıfırdı. Bird yuvarlak tabureden yavaşça aşağı indi. Sonra bitkinlik ve hızlı sarhoşlukla kaymaya başlayan gözleriyle kendisini yargılar gibi bakan Himiko'ya ''Ben bebeği üniversite hastanesine götürüp ameliyat ettirmeye karar verdim. Artık kaçıp durmaktan vazgeçtim.'' dedi. ''Sen kaçıp durmuyorsun ki. Ne oldu Bird? Şu saatten sonra ameliyat gibi laflar.'' diye soruyla yanıtladı anlam veremeyen Himiko. ''O bebek doğduktan sonra şu ana kadar sürekli kaçtım durdum.'' dedi Bird kararlılıkla. Şu an sen kendi elini ve benim elimi kirleterek bebeği öldürüyorsun. Kaçmak bu olmasa gerek. Hem biz Afrika'ya gideceğiz daha. Hayır, ben o üçkağıtçı kürtaj doktoruna bebeği teslim edip buraya kaçtım, dediğim inatla. Sonra da kaçmaya devam edip en son kaçacağım yer olarak da Afrika'yı şekillendirdim kafamda. Sen de kaçıyorsun. Zimmetine para geçirmiş bir suçluyla kaçan pavyon karılarından farkın yok. Ben kendi ellerimi kirlettim. Yine de dimdik ayaktayım. Kaçtığım falan yok, diye bağırdı Himiko. Sesindeki histeri tonu güçlenmişti. Sen bugün o ölmüş serçeyi ezmemek için çukura düştüğünü unuttun mu? O gerçekten de kendi elini kirleterek katil olmayı seçen birinin tavrı mı? Himiko gitgide kanlanarak şişkinleşmeye başlayan yüzünde öfke ve hayal kırıklığıyla karışık bir ifadeyle Bird'e sert sert baktı. Sonra güçsüzce oturduğu yerde doğrularak yanıt vermeye çalıştıysa da sesi çıkmadı. Canavar bebekten kaçmak yerine tam karşıdan yüzleşmenin iki yolu var. Kendi ellerinle boğarak öldürmek ya da kabullenip büyütmek. Başka yol yok. Baştan beri biliyordum ama bunu kabullenecek cesaretim yoktu. Bird, bebek şu an zatüre. Üniversite hastanesine götürmeye kalksan bile yolda arabada ölür. Öyle olursa da seni tutuklarlar. Eğer öyle olursa ancak o zaman kendi ellerimle öldürmüş olurum. Tutuklanmam da gerekir. Sorumluluğunu alabilirim. Bird serin kanlılıkla konuşuyordu. Kendisinin nihayet kendini aldatmanın son tuzağından kurtulduğu hissiyle kendine güvenini yeniden kazanmıştı. Himiko ise dolu dolu olan gözlerindeki bakışları Bird'e çevirmişti. Telaşla bir yol aradıktan sonra bir diğer saldırı yöntemine geçiverdi. ''Ameliyat ettirip bebeğin canını kurtarmış bile olsan ne işe yarar bu?'' Bird, onun bitkisel bir varlıktan başka bir şey olmadığını söylemedin mi? Yalnızca kendini mutsuz etmekle kalmayacaksın. Bu dünya için hiçbir anlamı olmayan bir varlığın yaşamını uzatmış olacaksın yalnızca. Bunun bebeğin yararına olacağını mı düşünüyorsun yoksa Bird? Bu kendim için. Kaçıp duran bir adam olmaya son verebilmem için gerekli, dedi Bird. Fakat Himiko hala anlamaya yanaşmıyordu. Kuşkuyla, biraz da kafa tutar gibi sert sert Bird'e bakıyordu. Gözlerinden boşalan yaşları aldırmıyormuş gibi gülümsemeye çalışarak, bitkisel işlevlerden fazlası olmayan bir bebeği zorla yaşatmak. Senin hümanizmin bu mu? Dedi alaycı bir ses tonuyla. Ben yalnızca kaçıp durarak sorumluluklarından uzak duran bir adam olmaktan kurtulmak istiyorum, dedi Bird teslim olmaksızın. Benimle Afrika'ya gitme sözüne ne oldu? Diyen Himiko hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Himi, şu haline bak, yapma artık. Bird kendisiyle ilgili kafasını kurcalayan bir şey olduğunu da başkalarının ağlamasına asla aldırmaz, dedi Kukiko. Bird, Kukiko'nun koyun gözü gibi kıyılarından sarkık gözlerinde şiddetli bir nefretin yanmaya başladığını görebiliyordu. Fakat Kukiko'nun araya girmesi Himiko'ya kendini toparlama şansı vermişti. Birkaç gün önce elinde viski şişesiyle en berbat halinde kapısını çaldığında Bird'ü içeri alan, gençliğini yitirmeye başlamış, sonsuz hoşgörü ve sükunet sahibi Himiko haline dönmüştü. Tamam Bird, sen olmasan da ben o evi ve arsayı satar Afrika'ya giderim. Yanıma da arabanın tekerini çalan çocuğu alırım. Düşünüyordum da o çocuğa çok kötü davrandım, dedi Himiko. Gözlerindeki buğu sininmemişti ama histeri krizini aşmıştı. Himi artık iyi, dedi Kukiko Bird'e. Sağ ol, dedi Bird. Ne Kukiko'ya ne de Himiko'ya ama dürüstçe. Senin birçok şeye katlanman gerekecek Bird, dedi Himiko. Bird'ü cesaretlendirmeye çalışırmış gibi bir ses tonuyla. Elveda Bird. Bird başını sallamakla yetinerek bardan çıktı. Çevirdiği taksi yağmurdan ıslanan yolda müthiş bir hızla ilerledi. Eğer şimdi bebeği kurtarmadan önce kaza yapacak olursak, şimdiye kadarki 27 yıllık yaşamımın hiçbir anlamı olmayacak. Daha önce hiç yaşamadığı türden derin bir korku Bird'ü yakalamıştı. Sonbahar geçmek üzereydi. Bird, beyin cerrahisi bölüm başkanına taburcu olmadan önce teşekkür edip döndüğünde, kucağında bebekle karısını aralarına alan kayınpederi ve kayınvalidesi bebek yoğun bakım ünitesinin önünde bekliyorlardı. ''Tebrikler Bird, sana çok benziyor.'' dedi kayınpederi. ''Gerçekten de.'' dedi Bird çekingen bir tavırla. Bebek ameliyat olduktan sonra bir hafta geçtiğinde insana, bir hafta daha geçtiğinde Bird'e benzemeye başlamıştı. Başının röntgen filmini aldım. Eve gidince göstereceğim ama kafatasındaki eksiklik yalnızca birkaç milimlik bir açıklık ve gitgide kapanıyormuş. Beynin asıl kısmı değilmiş dışarı fırlayan. Dolayısıyla beyin fıtığı değil de sıradan bir yumruymuş işte. Kesip aldıkları yumru içerisinde yalnızca pimpon topu büyüklüğünde iki beyaz parça varmış. Ameliyatın başarılı geçmesine çok sevindik, dedi çenesi düşen Bird'ün sözlerinin bir boşluğunu kollayan kayınpederi. Ameliyat uzun sürüp de tekrar tekrar kan vermek gerekince, sen de kim bilir kaç kez kan verince, Drakula'nın ısırdığı prensesler gibi betin benzin soldu, dedi nadiren o şekilde keyifli olan kayınvalidesi. Bird, aslanlarla savaşır gibiydin. Bebek çevresinin aniden değişmesinden korkmuş, dudaklarını büzerek, henüz görme yeteneği gelişmemiş gözleriyle çevresindeki yetişkinlere bakıyordu. Bird ve profesör tekrar tekrar yüzüne eğildikçe onların arkasında kalan kadınların birkaç adım önüne geçip konuşarak yürüdüler. ''Sen bu felaketle çok iyi mücadele ettin.'' dedi profesör. ''Hayır hayır, birçok kez kaçmaya kalkıştım. Her an kaçmaya hazırdım.'' dedi Bird. Sonra elinde olmadan içindeki öfkeyi bastırırmış gibi bir sesle, fakat bu gerçek yaşamda yaşamak, konan kurallara uyarak yaşamakmış gibi dayatılıyor. Kendini aldatma tuzaklarına düşmeye hazır bile olsanız bir an geliyor reddediyorsunuz, dedi. Öyle olmasa da gerçek yaşamı yaşayabilmek mümkün Bird. Bir kendini aldatmadan diğerine, kurbağa gibi sıçraya sıçraya, ölene kadar devam eden insanlar da oluyor, dedi profesör. Bird bir an gözlerini kapayıp birkaç gün önce Afrika'daki Zanzibar'a gitmek üzere demir alan gemide o genç oğlanın yerine bebeği öldüren Bird'ü koyduğu yeterince cezbedici bir cehennem manzarası çizdi. Himiko'nun söylediği gibi belki de başka bir uzayda öyle bir gerçeklik cereyan ediyordu. Sonra Bird Kendisinin seçtiği bu taraftaki uzayın sorunlarıyla yüzleşmek üzere gözlerini açarak konuşmayı sürdürdü. Bebeğin normal bir çocuk olarak büyüme ihtimali de varmış ama IQ'su çok düşük bir çocuk olarak büyümesi de ihtimal dahilinde. Ben onun geleceği için çalışmak zorundayım. Elbette yeni bir işe aracı olsun diye söylemiyorum bunları. Öylesi bir hatadan sonra sizin açınızdan da benim açımdan da affedilebilirlik sınırlarını aşmış durumda. Ben dershane ya da üniversite gibi yukarıya çıkan merdivenleri olan kariyer meslekleriyle bağlarımı tamamen koparmak niyetindeyim. O yüzden yabancı turistlere rehberlik yapmak istiyorum. Afrika'ya gidip oranın yerlisi birini rehber olarak tutmak gibi bir hayalim de var. Ama tersine Japonya'ya gelen yabancılara rehberlik etmek niyetindeyim. Profesör Bird'i yanıtlamayı aklından geçirse de o sırada koridoru tamamen dolduran bir genç grup karşılarına çıkınca gençleri aralarından geçirmek zorunda kaldılar. Gençler kolu alçılı bir arkadaşlarını aralarına almışlardı. Bird ve profesöre hiç aldırış etmeden geçip gittiler. Hepsi de giymekten aşınmış, o mevsim için çok ince ejder desenli montlar giymişlerdi. Bunun üzerine Bird, o gençlerin bebeğinin doğmak üzere olduğu o yaz gecesi kavga ettiği grup olduğunu farkına vardı. "Ben şimdi geçen tipleri biliyorum ama nedense onlar bana dönüp bakmadılar bile," dedi Bird. "Sen şu birkaç haftada çok değişmiş gibisin. Belki de ondandır. Öyle mi acaba?" "Sen değiştin," dedi profesör, biraz sevgi tonu yüklü sesiyle. "Tam bir akraba gibi. Artık bu çocuksu Bird lakabı sana yakışmıyor." Bird bebeği aralarını alarak onlara yetişmeye çalışan kadınları bekleyip karısının kolları arasında koruduğu oğlunun yüzüne baktı. Bebeğin gözlerine kendi yüzünün yansımasını istemişti. Bebeğin göz aynaları koyu gri renkleri üzerinde Bird'ü yansıttılar. Ama öylesine minnacıktı ki Bird yeni yüzünün nasıl olduğunu göremedi. Eve döner dönmez yapacağı ilk iş aynada kendine bakmak olacaktı. Ondan sonra ise ülkesine gönderilen Delchev'in iç kapağına Umut sözcüğünü yazdığı Balkan Yarımadası'nın o küçük ülkesinin sözlüğünde sabır sözcüğüne bakacaktı. Kitabın sonu. 4 Ağustos 2016. Sayfa 232.